İkinci ayrım. Duygu durum bozukluklarının psikolojik kuramları. Depresyon farklı açılardan incelenmiştir. Burada yas ve kayıpla ilgili bilinç dışı çatışmaları vurgulayan psikanalitik görüşü, kişinin kendine karşı olumsuz düşünce süreçlerine odaklaşan bilişsel kuramları, depresyondaki kişilerin başkalarıyla etkileşimini vurgulayan kişiler arası faktörleri tartışacağız. Bu kuramlar çoğunlukla farklı yatkınlıkları, genel bir yatkınlık stres kuramı içinde tanımlar. Stres faktörlerinin depresyonun hızlandırıcı dönem içindeki rolü, dönemlerin sayısı arttıkça faktörlerin öneminin azalmasına karşın oldukça iyi belirlenmiştir. Tartıştığımız kuramlar strese duygu durum bozukluğu ile yanıt veren kişilerin psikolojik karakteristiklerinin neler olduğu sorusuna yanıt vermeyi denemektedir. Depresyonun psikanalitik kuramı. Freud 1917 ünlü Yas ve Melankoli makalesinde depresyon için potansiyelinin erken çocukluk döneminde oluştuğunu yazmıştır. Oral dönemde çocuğun ihtiyaçlarının niye aşırı ya da çok az karşılanabildiğini ve bunun da bireyin bu dönemde kalmasına ve bu döneme ait içgüdüsel doyumlara bağımlı olmasına neden olabildiğini ileri sürdü. Psikoseksüel olgunlaşmada böyle bir duraklamayla, oral dönemdeki bu saplanmayla bağlı olarak birey benlik saygısının sürmesi için başka insanlara ağır bağımlı olma eğilimi geliştirebilir. Çocukluktaki böyle bir durumdan sonra yetişkinlikte depresyon nasıl ortaya çıkmaktadır? Bu karmaşık çıkarım kayıp analizine dayanır. Freud, sevilen kişinin kaybından sonra yastaki kişinin ilk önce kayıp kişiyi içine aldığını, kaybı bozma, geri getirme çabasıyla onunla özdeşim kurduğunu varsaymıştır. Sevdiğimiz kişilere bilinç dışı olarak olumsuz duygular da beslediğimiz için yas tutan kişi kendi kızgınlık ve nefretinin nesnesi haline gelir. Ayrıca yaslı kişi terk edilmekten dolayı kızar, ölen kişiye karşı işlediği gerçek ya da hayali suçlardan ötürü suçluluk duyar. İçe alma dönemini yas çalışması izler. Yas tutan kişi kayıp kişiyle ilgili anılarını hatırlar, böylelikle kendini ölen ya da onu hayal kırıklığına uğratan kişiden ayırır, içe almaların bağlarını gevşetir. Yas çalışması aşırı bağımlı kişilerde işlemeyebilir ve devam eden kendini itham, kendini aşağılama ve depresyon sürecine dönüşebilir. Bu gibi kişiler kayıp kişiyle bağlarını gevşetmezler. Tam tersine içe alınmış sevilen kişide algılanan hata ve eksikliklerinden dolayı kendilerine azap çektirirler. Kayıp kişiye karşı olan kızgınlık içe çevrilir. Bu çeşit kuramsallaştırma, depresyon kendine döndürülmüş kızgınlıktır tarzındaki yaygın psikodinamik görüşün temelini oluşturur. Psikanalitik görüşe göre bazı araştırmalar yapılmış olsa da elde edilen az miktarda bilgi kuramı desteklememektedir. Bazı depresif kişilerin bağımlılık düzeyinin yüksek olduğu ve bir reddedilme deneyiminin ardından depresif oldukları görülmektedir. Parantez içinde Nitzel ve Harris 1990. Kuramsal olarak düşler ve projektif testler bilinç dışı korku ve gereksinmelerin ifade edildiği gereçler olmalıdır. Beck ve Ward 1961 depresyonda olan kişilerin düşlerini analiz etmiş ve kayıp ve başarısızlık temaları bulmuş, kızgınlık ve düşmanca tutumlar bulamamışlardır. Projektif testlere verilen yanıtlar incelendiğinde depresyondakilerin saldırganla değil kurbanla özdeşim kurdukları görülmüştür. Başka veriler de psikanalitik kurama ters düşmektedir. Eğer depresyon içe döndürülmüş kızgınlıktan geliyorsa depresyondaki kişilerin başkalarına karşı kızgınlık göstermemelerini bekleriz. Halbuki böyle olmamaktadır. Depresyondaki kişiler sıklıkla yakınlarına büyük kızgınlık ve öfke gösterirler. Parantez içinde Weizmann, Clermann ve Paykel 1971. Freud'un kuramsal terimler haline getirdiği klinik değerlendirmelerinin birçok çağdaş yazar tarafından kabul görmemesine rağmen bazı temel sayıtlarının süre gelen bir etkisi olduğunu unutmamalıyız. Örneğin bilişsel araştırmalar ileride tartışılacak, depresif kişilerde sıklıkla herkes tarafından beğenilmeliyim ve sevilmeliyim şeklindeki gerçekçi olmayan düşüncelerin görüldüğünü bulmuşlardır. Bu düşünceler Freud'un sevdiği insanı kaybettikten sonra depresyona giren oral kişiliğe yönelik fikriyle ilişkili olmalıdır. Benzer şekilde çok sayıda kanıt depresyonun stresli yaşam olaylarıyla ortaya çıktığını göstermektedir ve bu olaylar çoğunlukla işten ayrılma, boşanma gibi kayıplarını içerir. Parantez içinde örnek Brown ve Harris 1978. Depresyona yönelik bilişsel kuramlar bugün kontrollü araştırmalarda en sık kullanılan kuramlar olduğu için şimdi bunlardan iki tanesini, Beck'in çema kuramını ve çaresizlik, umutsuzluk kuramını tartışacağız. Depresyonun bilişsel kuramları. Bölüm 6'da kaygıda bilişin rolü ve bölüm 2'de Ellis'in gerçekçi olmayan inançlar kavramına yönelik tartışmalar, bilişsel süreçlerin duygusal davranışlarda önemli rol oynadıklarını gösterir. Bazı kaygı kuramlarında olduğu gibi depresyonla ilgili bazı kuramlarda düşünce ve inançlar duygusal durumu etkileyen ya da neden olan temel faktörler olarak görülmektedir. Beck'in depresyon kuramı. Bilinç düzeyleri ve düşünce süreçlerinin depresyonda nedensel faktör olduğunu ileri süren önemli kuramlardan biri Aaron Beck'inkidir. 1967, 1985, 1987. Temel tezi depresyondaki insanın düşüncesinin olumsuz yorumlara yanlı olduğu için öyle hissettiğidir. Beck tarafından depresyonun altında yattığına inanılan 3 düzey bilişsel faaliyet şekil 10.1'de gösterilmektedir. Beck'e göre depresyondaki kişiler çocukluk ya da gençlik döneminde ana baba kaybı, birbirini izleyen çeşitli trajediler, akranların reddi, öğretmenlerin eleştirisi sonucunda olumsuz şemalar geliştirirler. Parantez içinde, daha ilerideki çocukluk depresyonu tartışmamızda erken dönem şemaların ergenlik öncesi depresyonu yönlendirdiklerinden bahsedeceğiz. Hepimizin çok çeşitli şemaları vardır. Bunlarla yaşamamızı düzene sokarız. Depresyondaki kişinin edindiği olumsuz şemalar ya da inançlar, bu şemaların öğrenildiği durumlara yakından ya da uzaktan benzeyen yeni olaylarla karşılaştıklarında harekete geçerler. Ayrıca depresyondakilerin olumsuz şemaları, kişinin gerçeği çarpıtmasına neden olan bazı bilişsel yanlılıkları uyarır ve onlar tarafından beslenir. Böylece yetersizlik şeması, depresyondaki kişilerin yaptıkları her işte başarısızlık beklentisinde olmalarını sağlar, kendini itham etme şeması, bütün ters giden işlerde kendilerine sorumluluk yükler, kendini olumsuz değerlendirme şeması kendi değersizliklerini vurgular. Şekil 10.1. Beck'in depresyon kuramındaki farklı bilişler arası ilişkiler. Olumsuz üçlü, parantez içinde kendilik, dünya ve gelecek konusunda karamsar bakış açısı. Sonraki aşama, olumsuz yaşam olayları ile tetiklenen olumsuz şema ve inançlar. Parantez içinde örnek, mükemmel olmalıyım varsayımı. Sonraki aşama, bilişsel tutarsızlıklar, çelişkiler. Eşittir depresyon. Bilişsel yanlılık ve çarpıtmalarla birlikte olumsuz şemalar, Beck'in olumsuz üçlü olarak adlandırdığı bu durumu sürdürür. Olumsuz üçlü, kendini, dünyayı ve geleceği olumsuz algılamadır. Beck'in depresif üçlemesinin dünya bölümü, kişinin çevrenin beklentileriyle başa çıkamayacağı düşüncesine yönelik yargılamasına karşılık gelmektedir. Bu büyük oranda kişiseldir. Ben bütün bu beklenti ve sorumluluklarla başa çıkmayı beceremem. Ve kendisinin doğrudan karışmadığı tüm dünyayı ilgilendiren olaylarla ilgili değildir. Parantez içinde Haga ve arkadaşları 1991 sayfa 218. Aşağıda depresyondaki kişilerin temel bilişsel yanlılıklarının bir listesi verilmektedir. Keyfi çıkarsama. Yeterli ya da hiç kanıt olmadan bir sonuca varmaktır. Örneğin, bahçede parti veren bir adamın yağmur yağdığı için kendinin değersiz olduğu sonucuna varması. Seçici soyutlama. Birçok öğesi olan bir durumda öğelerden yalnızca birine göre sonuca varmak. Bir işçi elde edilen ürün işlev görmediğinde kendini değersiz hisseder, halbuki ürünün imalatında görev alan başka birçok kişi vardır. Aşırı genelleme. Tek, olasılıkla da saçma bir olaya dayanarak çok genel bir sonuç çıkartmak. Bir öğrenci belli bir günde bir dersteki başarısızlığını, değersizliğinin ve aptallığının son kanıtı olarak kabul eder. Büyütme ve küçümseme. Değerlendirmelerde abartılı olma. Bir adam çarptığı arabasında ufak bir sıyrık olduğunu görüp arabayı harap ettiği için kendini hiçbir şey işe yaramayan, değersiz biri olarak görür. Parantez içinde büyütme. Bir kadın birçok kayda değecek başarıdan sonra kendini hala değersiz hisseder. Parantez içinde küçümseme. Freud'un temel görüşünde olduğu gibi birçok kuramcının insanları kendi ihtiraslarının kurbanları, duygularını çok az ya da hiç kontrol edemeyen zavallı yaratıklar olarak görmelerine rağmen Beck'in kuramında neden-sonuç ilişkisi tersine işlemektedir. Duygusal tepkilerimizin dünyayı nasıl kavramsallaştırdığımızın bir işlevi olduğu düşünülür. Gerçekten de depresiflerin yorumları çoğu insanın dünyayı algılamalarına ters düşmektedir. Beck, depresyondaki kişileri kendileriyle ilgili mantıksız düşüncelerinin kurbanı olarak görür. Değerlendirme, Beck'in kuramını değerlendirirken en az iki noktanın gösterilmesi gerekir. Birincisi, depresyonda olmayanlara kıyasla depresif kişilerin Beck tarafından ileri sürüldüğü gibi kendilerini yanlı değerlendirmeleridir. Bu nokta başlangıçta depresif hastaların bu yanlılıklarının hiç olmazsa bir kısmını gösterdikleriyle ilgili Beck'in klinik gözlemleriyle desteklenmiştir. parantez içinde Beck 1967. Bu görüşle ilgili başka destekler çeşitli kaynaklardan gelmektedir. Depresif hastaların bilişsel çarpıtmalarını değerlendirmek amacıyla üniversite öğrencilerinin sorunlu durumlarıyla ilgili öyküler. Parantez içinde Kratz ve Hammen 1979. Ve olumsuz otomatik düşüncelerin kayıtları kullanılmıştır. Parantez içinde Holon ve Kendall 1980. Genel olarak depresif hastaların bu anketlere verdiği yanıtlar Beck'in kuramıyla ilgili beklentiler doğrultusundadır. Parantez içinde örneğin Dobson ve Shaw 1986. Depresyonun tedavisinden sonra otomatik düşünceler anketiyle ölçülen yanlı düşünceler de anlamlı olarak azalmıştır. Parantez içinde Simmons, Garfield ve Murphy 1984. Ayrıca bölüm 4'te gösterildiği gibi kurgusal durumlarda düşüncelerin nasıl ifade edildiğini çalışan bir araştırmada depresif hastalar Beck'in öne sürdüğü şekilde yanlılıklar göstermişlerdir. Parantez içinde White ve arkadaşları 1992. Depresiflerin bilgiyi algılama ve hatırlamada da olumsuz şemaları vardır. Çünkü bilgiyi daha olumsuz algılamakta, parantez içinde Roth ve Rehm 1980, yanlış yanıtlarını doğrulardan daha iyi hatırlamakta, parantez içinde Nelson ve Craig Heath 1977 ve Stroop test uygulamasında olumsuz kelimelerden daha fazla etkilenmektedir. Parantez içinde Segal ve arkadaşları 1995. Ancak başka bir grup araştırma depresiflerde düşüncelerin mutlaka çarpıtılmış olmadığını göstermektedir. Örneğin, depresiflerde başarı beklentisi oldukça doğrudur ancak normaller başarıyı olduğundan iyimser şekilde tahmin etmektedirler. Parantez içinde Lobitz ve Post 1979. Böylece depresyonda olanlar tutarlı olarak kötümserdirler ancak düşünceleri her zaman çarpıtılmış değildir. Parantez içinde Laine 1986. Gelecekteki araştırmalar için önemli bir hedef, depresiflerin hangi koşullar altında gerçeği çarpıttıklarını ve ne zaman normallerden daha iyi algıladıklarını anlamaktır. Depresyonun bilişsel kuramları için en büyük meydan okuma, belki de ikinci önemli noktayı, yani depresif kişilerin olumsuz inançlarının depresyonlarını takip etmediğini, aslında depresif duygu durumuna neden olduğunu göstermektir. Deneysel psikolojideki birçok araştırma, genel olarak bireyin duygu durumunun olayları algılayış biçiminden etkilendiğini göstermiştir. Ancak duygu durumun yönlendirilmesinin de düşünceyi etkilediği bulunmuştur. Parantez içinde örneğin Eisen ve arkadaşları 1978. Beck ve diğerleri depresyon ve bazı düşünce şekilleri arasında ilişki olduğunu göstermişlerdir. Ancak bu verilerden nedensel bir ilişki sonucuna varılamaz. Depresyon olumsuz düşüncelere neden olabilir ya da olumsuz düşünceler depresyona neden olabilir. Bakış açımıza göre bütün olasılıklarda ilişki iki yönlü işler. Depresyon daha olumsuz düşünmeye yol açabilir ve olumsuz düşünmek depresyona neden olabilir ve kesinlikle daha kötüye götürebilir. Kişinin depresif olup olmadığına karar vermek için işlevsiz düşüncenin değerlendirildiği ve bileşenlerinin sonraki zamanlarda tamamlandığı boylamsal çalışmalar başlamıştı. Böyle bir çalışmada geniş bir örneklem grubunu oluşturan kişiler bilişi ve depresyonu ölçen bir test bataryasını doldurmuşlardır. Parantez içinde Levinson ve arkadaşları 1981. Sonradan depresif olan insanların düşüncelerinin değerlendirildiği önceki testlerin sonuçlarının 8 aylık takibi, bilişin nedensel bir rolü olduğunu göstermemiştir. Depresyon gelişmeden önce, parantez içinde gelecekteki depresifler, gerçekçi olmayan düşünceler yoktu. Olumlu sonuçlar için olan beklentileri düşük ya da olumsuzlar için yüksek değildi. Kendilerini olaylar üzerinde daha az kontrol sahibi olarak da görmüyorlardı. Parantez içinde sayfa 218. Bu araştırmanın çekinceleri bilişsel ölçümlerin Beck'in kuramını tam anlamıyla karşılamak konusunda yetersiz kaldığını göstermektedir. Bilişlerin ölçümleri kullanılarak yapılan yeni bir inceleme Beck'in kuramı ile daha dolaysız bir ilişki içindedir ve daha olumlu sonuçlar bulunmasını sağlamaktadır. Parantez içinde Brown ve arkadaşları 1995. Stres yaşayan üniversite öğrencilerinden depresif düşünce ölçümlerinde yüksek puan olanlar, depresyon ölçeklerinde de diğerlerine kıyasla daha yüksek puanlar almışlardır. Ancak bu çalışmada depresyonun klinik tanısı göz ardı edilmiştir. Araştırmacılar, Beck'in kuram kapsamında bilişlerin değerlendirmesi için kullanılan ölçeklerin, parantez içinde işlevsiz atıflar ölçeği, çok boyutlu işlevsiz atıfların farklı boyutlarını değerlendirecek şekilde alt ölçeklerden oluştuğunu belirtmektedirler. Örneğin, diğerlerini etkilemek için güçlü bir ihtiyaç ve mükemmel olma arzusu. Parantez içinde Brown ve arkadaşları 1995. İşlevsiz düşüncenin bu şekilde ayrıntılı ve öznel boyutlarıyla ele alınması, ilişkili olan stres faktörleriyle karşı karşıya gelindiğinde ortaya çıkan depresyonun daha başarılı yordanmasını sağlamaktadır. Örneğin, mükemmel olmak isteyen birinin kişisel bir başarısızlık yaşaması gibi. Parantez içinde Hewitt, Flett ve Ediger, 1996. Bu belirsizliklere rağmen Beck'in kuramı test edilebilir, olma avantajına sahiptir ve bu şekilde depresyon üzerine yapılan araştırmaların artmasını ve genişlemesini sağlamıştır. Beck'in çalışması daha ileride bu bölümde tartışılacağı gibi, parantez içinde sayfa 244, terapistleri duygularını değiştirebilmek için direkt depresif hastanın düşüncelerine odaklanmaya yönelmiştir. Çaresizlik, umutsuzluk. Bu bölümde depresyon üzerine etkili bir bilişsel kuramın evrimini ayrıntılı bir şekilde tartışacağız. Aslında 3 kuram tartışacağız. Özgün çaresizlik kuramı, daha sonraki daha bilişsel yüklemeli versiyonu ve en sonunda umutsuzluk kuramına dönüşümü. Parantez içinde her üçünün özeti için şekil 10.2'ye bakınız. Şekil 10.2. Depresyonun 3 çaresizlik kuramı. 1. Öğrenilmiş çaresizlik. Kontrol edilemez uyarıcı olay. Çaresizlik hissi eşittir depresyon. 2. Atıfların yeniden formülasyonu. Uyarıcı olay, genel ve sabit faktörlere yüklemede bulunma. Çaresizlik hissi, durumu değiştirmek için uygun durumlara tepkisiz kalma eşittir depresyon. 3. Umutsuzluk. Uyarıcı olay, genel ve sabit faktörlere yüklemede bulunmak veya diğer bilişsel faktörler. Çaresizlik hissi, durumu değiştirmek için uygun tepkiyi verememek ve olumlu sonuçların gerçekleşmeyeceğine dair beklenti eşittir depresyon. Öğrenilmiş çaresizlik. Öğrenilmiş çaresizlik kuramının temel sayıtısı bireyin pasifliği, eyleme geçememe ve yaşamını kontrol edememe duygusunun bireyin başarısız olarak kontrol etmeye çalıştığı nahoş yaşam olayları ve travmalar sonucunda geliştiğidir. Bu daha sonra depresyona yol açar. Başlangıçta bu kuram kaçamayacakları elektrik şokuna maruz kalan köpeklerin davranışını açıklamak üzere geliştirilmiş bir aracılı öğrenme kuramıydı. İlk şokları aldıktan biraz sonra köpekler stres içinde oraya buraya koşmayı bırakıyorlardı. Sanki havlu atıyorlar ve acı veren uyarıcıyı pasif olarak kabulleniyorlardı. Deneyin daha sonraki kısmında şoklardan kaçınılabiliyordu. Ancak bu köpekler kaçınma davranışını kontrol hayvanları kadar etkili kazanamıyorlardı. Çoğu bir köşeye çekilip inliyorlardı. Bu gözlemlere dayanarak Seligman, 1974, kontrol edilemeyen itici uyarılmayla karşılaşan hayvanların çaresizlik duygusu geliştirebileceklerini ileri sürdü. Bu çaresizlik daha sonra kontrol edebilecekleri stresli durumlardaki performanslarını ciddi ve olumsuz bir şekilde etkiliyordu. Acı veren uyarıcılar karşısında etkili bir şekilde yanıt verme motivasyonu ve yeteneğini kaybetmiş görünüyorlardı. Seligman, kontrol edilemeyen stresin etkileri üzerindeki bu ve diğer çalışmalara dayanarak hayvanlardaki de öğrenilmiş çaresizliğin insanlardaki depresyonun hiç olmazsa bazı çeşitleri için bir model oluşturabileceğini düşündü. Hayvan laboratuvar çalışmalarında gözlenen çaresizlik göstergeleriyle depresyonun bazı belirtileri arasındaki benzerliklere dikkat çekti. Depresyondaki birçok insan gibi hayvanlar stres karşısında pasif kalıp başa çıkmalarını sağlayacak faaliyetlere başlayamadılar. İştahsızlık, yemede ve yediklerini tutmada güçlük çektiler ve kilo kaybettiler. Bundan başka depresyonla bağlantılı olan nörotransmitter maddelerden biri norepinefrin, Seligman'ın hayvanlarında tüketilmişti. Yüklemeler ve öğrenilmiş çaresizlik. Hayvanlarla yapılan özgün araştırmalardan sonra araştırmacılar benzer çalışmaları insanlar için uygulamışlardır. 1978'e gelindiğinde kuramın birçok eksikliği ve depresyonun açıklanamayan kısımları açıkça ortaya çıkınca Abramson, Seligman ve Tisdale 1978 tarafından kuramın gözden geçirilmiş versiyonu önerildi. İnsanlarla yapılan bazı çalışmalarda çaresizlik denemelerinin daha sonra performansı arttırdığı gösterilmişti. Parantez içinde örneğin bakınız Wortman ve Breh 1975. Ayrıca birçok depresif kişi kendilerini başarısızlıklarından sorumlu buldu. Eğer kendilerini çaresiz hissediyorlarsa nasıl olur da aynı zamanda sorumlu hissederler? Gözden geçirilmiş yeni kuramın esasını yükleme, atıf kavramı oluşturmaktadır. Yükleme bir kişinin davranışı için olan açıklamasıdır. Parantez içinde Weiner ve arkadaşları 1971. Bu şekilde öğrenme ve bilişsel öğeler birleşmiş olmaktadır. Başarısızlıkla karşılaştığı bir durumda birey başarısızlığı bir nedene yükleyecektir. Tablo 10.2'de Abramson, Seligman ve Tisdalen'in formülasyonu öğrencilerin GRE'deki matematik testindeki başarısızlıklarını yükleme biçimlerini göstermek için uygulanmıştır. 3 soru sorulmuştur. Başarısızlığın nedeninin içsel mi, yani kişisel ya da dışsal mı olduğuna inanıyor? Problemin kalıcı mı yoksa geçici mi olduğuna inanıyor? Başaramama ne kadar özel ya da genel olarak algılanıyor? Çaresizlik kuramının yükleme versiyonu, bireyin başarısızlığı açıklama şeklinin daha sonraki etkileri belirleyeceğini varsaymaktadır. Genel yüklemeler, parantez içinde hiçbir şeyi asla doğru yapamam, başarısızlığın etkisini genelleştirecektir. Kalıcı faktörlere, parantez içinde teste asla iyi değilimdir. Yükleme uzun süreli olmalarını sağlayacaktır. Başarısızlığı iç faktörlere, parantez içinde ben bir aptalım. Yükleme özellikle hem kalıcı hem de genel olarak algılanıyorsa kendilik değerini azaltacaktır. Tablo 10.2. Depresyonun yükleme şemaları. GRE matematik sınavından neden başarısız oldum? İçsel, kişisel. Düzey, genel. Kalıcı, zeki değilim. Geçici, ben tükenmiş biriyim. Düzey, özel. Kalıcı, matematik yeteneğim yok. Geçici, ben matematikten bezdim. Dışsal, çevresel. Kalıcı, bu testlerin hepsi adaletsiz. Geçici, Cuma 13, uğursuz gün. Kalıcı, matematik testi adaletsiz bir test. Geçici, matematik testimin numarası 13'tü. Kurama göre insanlar olumsuz yaşam olaylarını kalıcı ve genel nedenlere yükledikleri zaman depresyona girerler. Benlik saygısının da çöküp çökmeyeceği ise olumsuz sonuçlardan kendi eksikliklerini sorumlu tutup tutmamalarına bağlıdır. Depresyona yatkın birey ayrıca depresif yükleme tarzı göstermektedir. Bu tarz kötü sonuçları kişisel, genel ve kalıcı karakter hatalarına bağlama eğilimidir. Böyle bir tarzı olan kişi yatkınlık, hoş olmayan, mutsuz olaylara karşılaştığında stres depresyona girer ve benlik saygıları yıkılır. Parantez içinde Peterson ve Seligman 1984. Depresif yükleme tarzları nereden geliyor? İkinci bölümde belirttiğimiz gibi böylesi temel bir sorunun yanıtlanmasındaki başarısızlık çoğu bilişsel psikopatoloji kuramıyla ilgili bir sorundur. Genel anlamda bu önemli sorunun yanıtının çocukluk deneyimlerinin altında yattığı düşünülmektedir. Parantez içinde her türlü psikolojik kuramın yaygın konusu. Ancak bu bakış açısını destekleyecek çok az veri toparlanmıştır. Depresif yükleme tarzlarının çocukluk döneminde yaşanan istismar, aşırı koruyucu anne baba, sert disiplin ve mükemmeliyetçi standartlarla ilişkili bulunması umut verici bir başlangıçtır. Parantez içinde Rose ve arkadaşları 1994. Bazı araştırmalar gözden geçirilmiş kurama doğrudan destek vermektedir. Seligman ve arkadaşları 1979 yükleme tarzı envanterini geliştirdiler ve kuramın yordadığı gibi depresyonda olan üniversite öğrencilerinin normal öğrencilerle karşılaştırıldığında başarısızlığı daha çok kalıcı, kişisel ve genel eksikliklere bağladıklarını buldular. Metalski, Halberstadt ve Abramson 1987 yükleme tarzını depresif duygu duruma bağlamışlardır. Giriş psikolojisi dersi alan üniversite öğrencileriyle bir çalışma yapmışlardır. Öğrenciler dönem başında yükleme tarzı envanterini ve ortalama not beklentilerini araştıran bir anket doldurmuşlardır. Ara sınavlardan önce notları aldıktan hemen sonra ve tekrar 2 gün sonra duygu durumu ölçmek amacıyla bir liste kullanılmıştır. Çaresizliğin yükleme kuramına göre yükleme tarzı envanteriyle saptanan olumsuz olayları kalıcı ve genel eksikliklere bağlamak eğilimi düşük not alan öğrencilerde depresif duygu durumu yordayacaktır. Düşük not beklentilere uymama olarak tanımlanmıştı. Bu puana öğrencinin verdiği öneme göre ağırlık verilmişti. Sonuçlar, sınav sonu duygu durum ölçümlerinin hangisinin kullanıldığına göre değişmiştir. Sınavın sonucu öğrencilerin başlangıçtaki duygu değişimlerinin başlıca belirleyicisidir. Kötü not alanların daha depresif olduğu görülmüştür. Ancak 2 gün sonra geçici ve spesifik yükleme yapan öğrencilerin iyileştiği, kalıcı ve genel yüklemeler yapanların ise hala hafif depresif oldukları gözlenmiştir. Weiner'in 1986 önerisi doğrultusunda Metalski ve arkadaşları olumsuz bir olaya karşı yüklemeler yapılmadan bile önce hemen duygusal bir tepki verildiğini öne sürmüşlerdir. Daha sonra yorumlar yapılmakta, genel ve kalıcı yükleme örüntüleri baştaki depresif yanıtın daha uzun sürmesine yol açmaktadır.